Ayrım 55, sayfa 483, 43. kısım, Moskova, 28 Şubat, 08.30. Yeraltı treni binlerce çekicin demire vurmasına eş bir gürültüyle Kiev istasyonuna girdi. Demir tekerleklerinin raylar üzerinde çıkardığı kıvılcımlar arasında durdu. Sürgülü kapılar açıldı, Slenski trenden indi. Moskova'nın çoğu metro istasyonu gibi Kiev istasyonu da gülünç denecek kadar süslü bir yapıydı. Mermer duvarlı, pırıltılı avizelerin göz kamaştırdığı bronz kabartmalar ve tavanda sarkan kırmızı bayraklarıyla görkemli bir yeraltı sarayı. Sabah sabah işe gitmeye çalışan bir kalabalığın doldurduğu istasyon ekşimiş yemek, tütün ve ter kokuyordu. Slenski durup yönünü belirlemeye çalışırken omzunda bir el hissedip döndü. Arkasında mavi milis üniforması giymiş genç bir Tatar duruyordu. Elinde bir sigara vardı. Çizgiye benzer gözlerini Slenski'ye dikip sordu. Ateşin var mı yoldaş? Slenski tereddüt etti, sonra hayır anlamında başını salladı. Hayır. Tatar homurdandı, döndü, kalabalığa doğru ilerledi. Milis onu şaşırtmıştı. Çevresinde insanlar akarken sırtı ter içinde toparlanmaya çalıştı. Tanımadığı bir yerdeydi. Gürültü ve kalabalıktan rahatsız olmuştu. Platformun her iki ucundaki yürüyen merdivenleri gördü, birine bindi. Zemin kata çıktığında da aynı yoğun kalabalıkla karşılaştı. İstasyonun giriş salonu sanki bir insan denizi gibiydi. Kalabalığın içinde, ellerinde çantaları, aceleyle bir yandan öbür yana giden çoğu subay üniformalılar gördü. Hiçbiri şaşkınlıkla durup bakan adama dikkat etmedi. Giriş salonunun uzak ucunda umumi tuvalet vardı. İçeri girdi. Tuvalet leş gibiydi. Leş gibi de kokuyordu ama hiç olmasa bir lavabosu vardı. Çatlak aynada yüzüne baktı. Korkunçtu. Gözleri uykusuzluktan şiş ve kıpkırmızıydı. Saçları darmadağınıktı. Tıraşı uzamıştı, yüzü çamur içindeydi. En kötüsü de sırtında hala Vladimir'in verdiği palto vardı. Ancak motosikleti Tatarova mahallesinin dışında bir yerde bırakmak zorunda kalmış, motosikletin uzağına da Anna'nın ve kendinin valizlerini, kask ve gözlüklerini saklamak için sert karı çıplak elleriyle kazmak zorunda kalmıştı. Motosiklet üzerinde üşümemek için fazla olan elbiselerini giymişti ama içindekiler terden sırılsıklam olmuş vücuduna yapışıyordu. Motosikleti sakladıktan, eşyalarını gömdükten sonra Tatarova tren istasyonuna kadar 1 kilometre yürüyüp trenden sonra metro ile yolculuk etmişti. Uyuyabilmek için varını yoğunu verirdi. 15 saate yakın bir süre durmadan orman patikalarında, ara yollarda motor sürmüş, yolculuğunun sadece ilk saatinde 7 kontrol noktasını atlatabilmek için uğraşmak zorunda kalmıştı. Musluğu açarken düşündü. Korkunç görünüyorum. Anna'nın başına gelebileceklerin korkusu tüm umutlarını kırmıştı. Şimdi de umutsuzluğun bütün benliğini kaplamamasına çalışıyor, ancak başaramıyordu. Hala yaşıyor muydu? Lukin onu yakalamış mıydı? Anna'nın iyiliği için genç kadının hapı zamanında çiğneyebildiğini ummakla birlikte onu kaybetmenin üzüntüsünü de atamıyordu. Düşündükçe geriye baktığında Lukin'i görüp tanıdığını, adamın Anna'nın üzerine atladığını hatırlıyordu. Anlaşılan binbaşı helikopter kazasından kurtulmayı başarmıştı. Nasıl başardığının önemi yoktu. Önemli olan tek şey hayatta ve onları yakalamaya kararlı olduğuydu. Anna'nın hayatta olması durumunda Lucky'nin ona yapacaklarını düşünmek bile istemiyordu. Birden içini karşı konulmaz bir kin kapladı. Binbaşı Lucky'ni öldürmeliydi. Öcünü alıp öldürmeliydi. Tuvaletin kapısı açıldı. Resmi üniformalı bir çavuş içeri girdi. Pisuvarın önünde durarak işemeye başladı. Bir an dalgınca Slenski'ye döndü. Slenski yıkanmasını bitirdi. İstasyonun giriş salonuna döndü. Arkasına baktığında çavuşun peşinden gelmediğini görüp rahatladı. Gözüne kalabalığın arasındaki subaylar ve milisler çarptıysa da hiçbiri ona en ufak bir ilgi göstermediler. Hızla istasyondan çıktı. Sabah kalabalığı ve trafiğin sersemletici gürültüsü içinde Kutuovski bulvarına kadar 2 blok yürüdü. Cadde üzerinde aradığı durağı bulması 10 dakikasını aldı. Otobüse binerken arkasına baktı. Peşine takılan ya da onu izleyen kimseyi göremedi. Dövme demir kapının üzerindeki levhada 57 numaralı devlet yetimhanesi Saburovo bölgesi yazılıydı. Lukin kapıdaki görevliye kimliğini gösterdi, sonra BMW'yi bahçeye soktu. Yanında oturan paşanın halinden pek memnun olmadığı belliydi. İçeri tek başına girsen bir sakınca var mı Yuri? Burası hep sırtımı ürpertmiştir. Benim de ama nasıl istersen. Lukin soğuk görünüşlü, kırmızı tuğla cepheli ve dört katlı binanın önünde arabasını durdurup inerken ön kapının açıldığını gördü. Beyaz doktor önlüğü giymiş orta yaşlı bir kadın merdivenleri yavaş adımlarda indi. Yüzünde sert ve otoriter bir ifade vardı. Elini uzatmadan önce soğuk gözlerini karşısındaki subaya dikip inceledi. Binbaşı Lukin değil mi? Ben buranın yöneticisiyim. Lukin kadının elini görmezden geldi ve kimliğini uzattı. Yöneticinin sert bakışları hakareti fark etti. Bu nedenle kimliği uzun uzun inceledi, başını kaldırdı. Temel yoldaşın ilettiği isteğin çok olağan dışı göründüğünü belirtmek zorundayım, dedi. Herhalde yanınızda yazılı bir belge vardır. Bunun yeterli olacağına inanıyorum. Lukin, Beria imzalı mektubu uzattı. Kadının konuşması saniyesinde değişti. Tabii tabii binbaşı yoldaş. Zamanım kısıtlı, çocuğu lütfen. Peşimden gelin. Yönetici merdivenleri geri çıktı, ağır kapılardan birini açıp içeri girdi. Kapının ardından fenollü sabun ve ekşimiş yemek kokuları geldi. Lukin kadının peşinden merdivenleri çıkarken neden olduğunu bilmeden başını kaldırıp yukarı baktı. İkinci kattaki pencerelerin birinde iskelet suratlı iki oğlan fal taşı gibi açılmış gözlerle bahçedeki BMW'ye, arabanın içindeki paşaya bakıyordu. Oğlanların gözlerinde kapana kısılmış vahşi hayvanların korkulu bakışları vardı. Lukin'in onları gördüğünü anlayınca pencerenin önünden kayboldular. Lukin tüylerinin diken diken olduğunu hissederek kadının peşinden binaya girdi. Dacia Moskova'nın 8 kilometre dışında Ramenki'deydi. Slensky iki durak önce otobüsten indi. Evi bulana kadar kayınlarla çevrili sakin yolda yürüdü. Yeşil boyanmış ahşap ev iki katlıydı. Kayınlarla çevrili geniş bir arsanın ortasında kurulmuştu. Yolun her iki yanında daha birçok daça vardı ama kapalı panjurlarına bakıldığında boş olduklarını anlamak güç olmuyordu. Daçanın önünde dar bir araba yolu vardı. Sağ tarafta binanın biraz gerisinde geniş bir sundurma görülüyordu. Boş sokakta yukarı aşağı yürüyerek 5 dakika kadar çevreyi kolaçan etti. Bütün olanlardan sonra buraya 2 gün önce gelmişti. Kadının evde olup olmadığını merak ediyordu. Panjurlar açıktı ama perdelerin gerisinde hiçbir hareket görülmüyordu. Tehlikeyi göze alıp kapıyı çalmaya karar verdi. Bahçeye girip kapıyı vurdu. Birkaç saniye sonra açılan kapının arkasında bir kadın vardı. Messi'nin tarifinden kadını tanıdı. Kadın endişeyle Slensky'nin yüzüne baktı. Evet. Bayan Dezo. Evet. Henry'nin arkadaşıydım. Beni bekliyor olmalısınız. Kadının yüzü önce soldu. Birkaç saniye Slensky'yi inceledi. Sonra sinirli sinirli sokağa baktı. İçeri girin. Slensky'yi evin arkasında geniş bir mutfağa götürdü. Mutfağın bir köşesinde ocak yanıyordu. Slensky pencerenin dışındaki geniş bahçede kurumuş meyve ağaçlarıyla dolu ekilmemiş bir sebze bahçesi gördü. Kadın endişeli bir sesle ''Beklediğimden 2 gün önce geldiniz.'' dedi. ''Üstelik yanınızda bir kişi daha olmayacak mıydı? Bana bir erkekle bir kadın gelecek denmişti de.'' Slensky kadına baktı. Yatsınmayacak kadar güzellikte bir kadındı. Dolgun bir vücudu, yuvarlak göğüs ve kalçaları vardı. Uzun ve manikürlü tırnaklarını kırmızıya boyamış, kaşlarını alıp boyamıştı. Gözü kadının parmağındaki nikah yüzüğüne takıldı. Maalesef beklenmedik sorunlarla karşılaştık. Arkadaşım gelmeyi başaramadı. Kadın çekinerek sordu. Ne oldu? Slensky ayrıntıya girmeden, Lukin'in de sözünü etmeden anlattı. Kadının yüzündeki korkuyu görüp ekledi. Endişelenecek bir şey yok. Arkadaşım burayı bilmiyordu. Emin misiniz? Hiç kuşkulanmayın, siz tehlikede değilsiniz. Kadına baktı, kadının olması gerektiğinden de gergin görünmesinden kuşkulandı. Bileğinde mavi mürekkeple çizilmiş toplama kapı düğmesini gördü, sonra gözleri duvardaki çerçevelenmiş fotoğrafa takıldı. Albay üniformalı bir adam. Tüfek dipçiyle dövüşmüşe benzeyen çirkin ve kaba bir yüz. Kim bu? Kocam Victor, savaş sırasında öldürüldü. Özür dilerim. Kadın güldü, sonra fotoğrafa iğrenirmiş gibi baktı. Özür dilenecek bir şey yok. O herif bir domuzdu. Bir ipe asılı görsem ipi kesmezdim. Bana bir tek iyiliği dokundu, o da ölümü. Dul maaşıyla bu daça. Bu fotoğrafı sadece onsuz ne kadar mutlu olduğumu unutmamak için duvardan indirmiyorum. Her ölüm yıl dönümünde sarhoş olup resme tükürüyorum. Aç mısınız? Ölüyorum. Kadın tezgahın başına geçip ekmek dilimledi, keçi peyniri çıkardı. Silenski önündekileri midesine indirirken ocağın üzerine çorba tenceresini koydu. İki kadeh vodka doldurup masanın başına döndü. Sanki cehenneme gidip geri dönmüş gibisiniz. Epey yaklaştım diyebilirim. Biraz daha yiyin, vodka da var. Yıkanıp tıraş olmanız için su ısıtırım. Burun kıvırdı. Bir sığır vagonundan daha beter kokuyorsunuz. İsterseniz önce ceketinizle gömleğinizi verin. Victor'un eski giyecekleri buralarda bir yerde olacak. Sanırım boyları size uyacaktır. KGB arkadaşımı Moskova'ya getirmişse nerede tutarlar onu? Kadın omuzlarını silkti. Lubyanka hapishanesine, belki de Lefortovo ama bence Lubyanka çünkü orası aynı zamanda KGB'nin genel merkezi. Neden sordunuz? Silenski cevap vermedi. Ceketini ve gömleğini çıkardı. Belden yukarısı çıplak kalırken çıkardıklarını kadına uzattı. Burada güvende olduğumuzdan emin misiniz? Ya komşular? En ufak bir tehlike yok. Buradaki daçaların çoğu kışın kullanılmaz. Sahipleri ya üst rütbeli subaylar ya da parti görevlileri. Kadın gülümsedi. Eğer biri bir şey sorarsa beni ziyarete gelen kuzenim derim. İnanıp inanmayacakları ayrı konu ama bir daha kimse gelip bir şey sormaz. Bir otomobile ihtiyacım olacak. Kadın ocağın yanına gitti. Bir kaseye koyu kıvamlı solyanka çorbası doldurup Silenski'nin önüne sürdü. Ekmek dilimleyip kadehini doldurdu. Sundurmanın altında bir brandayla örtülü eski bir Skoda var. Victor 1941'de Polonya'dan dönerken bir metres ve frengiyle birlikte otomobili de getirmişti. Araba hala iyi çalışıyor. Deposu da dolu. Kullanabiliyor musunuz? Kadın evet anlamında başını salladı. Savaş sırasında orduda şoförlük yaptım. Ara sıra Skoda'yla kente gidip gelirim. Bana Moskova'yı gösterir misiniz? Tehlikeli olacak mı? Sanmam. Çevremi tanıyabilmek için bir gezinti düşünüyorum. Kent haritası var mı? Savaş öncesinden kalma eski bir harita var. İşe yarar. Kadın ayağa kalktı. Gidip haritayı getireyim çorbanızı soğutmadan için. Ha, bir şey daha. Silenski konuşmaya hazırlanırken kadın onun yüzünü inceledi. Size ne diyeceğim? Madame Dizot mu? Silenski'nin çıplak göğsüne beğenerek bakıp güldü. Bana mı? Ne isterseniz onu. Şimdilik Irena yeter. Ayrım sonu. Sayfa 489.